Selamlar, ben Burcu Narin ve bugün 25 Ocak yani Virginia Woolf'un doğum günü. Virginia Woolf 25 Ocak 1882'de doğdu ve 28 Mart 1941'de öldü. Bugünkü konuyu Virginia Woolf üzerinden seçmek istedim. Çünkü klasiklere aslında biz daha az dönüyoruz bence. Bu hem klasik romanların kaderi hem de klasik birçok metnin kaderi. Ve Virginia Woolf'un kaderi de öyle olmasını istiyorum açıkçası. Eğer şayet okumadıysanız, kendinizi feminizme yakın hissediyorsanız ya da kendinizi feminist olarak tanımlıyorsanız en azından kendine ait bir odayı mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. Ama bugün sizinle oturup Virginia Woolf'un hayatını en başından sonuna kadar irdelemeyeceğiz. Böyle bir şey yapmayacağız. Yapacağımız şey Virginia Woolf'u merkeze almak ve onun etrafında bazı temaları incelemek. Mesela kadın ruh sağlığı ya da kadınların yaşadığı mental rahatsızlıklar bu onlardan biri. Daha önce de podcast'ini yaptığımız ve bahsettiğimiz iyileşme yaklaşımı üzerine de yine konuşabiliriz. Çünkü bunlar sadece okurup oturup bir kere konuşulacak, bir kere anlatılacak şeyler değil. Ve özellikle Virginia Woolf'un yaşamı etrafında iyileşmeye yaklaşım üzerine ayrı olarak konuşmamız gerektiğini söylüyorum. Ve yine kadın ruh sağlığı üzerine de ayrı olarak konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de yine Virginia Woolf'un kendi yaşamına has bazı şeyler var. Mesela eğitim almamış erkek kardeşleri gibi eğitim, erkek kardeşleri üniversite eğitimi alıyor mu? Erkek kardeşleri gibi eğitim almamış biri. Evde kendini eğitmeye çalışmış ve kütüphaneye kapanmış ve kendini evde aslında eğitmiş bir insan. O dönemde Victoria döneminde yaşayan birçok kadın gibi. Virginia Woolf da tabii ki eğitim alıyordu ama sadece İngiliz klasikleri ve de Victoria dönemi edebiyatı üzerine. Elbette ki aldığı bu eğitimler onu etkilemiş olmalı ki Virginia Woolf yazar olma aşkıyla yanıp tutuşan, yazarlığı hayatının merkezine alan ve işte yazar tıkanması yaşadığı dönemlerde depresyona giren, özetle yazmayı bu kadar ciddiye alan bir kişi. Bence burada Virginia Woolf'un bu özelliğini kendi hayatınız üzerinden okuyabilirsiniz ya da ben kendi hayatım üzerinden okuyabilirim. Kendi kendinize şunu düşünün. Ne tutkunuz var? Ne tarz bir şeye tutku duyuyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz? Nasıl bir kariyer istiyorsunuz? Ya da neye hayatınızı vermek istiyorsunuz? Ve bunun yanında bunları istiyorsunuz ama sadece kadın olduğunuz için önünüze çıkan engeller neler? Bunu çok illa toplumsal olarak algılamanıza gerek yok. Yani büyük bir yapının parçası olarak algılamanıza gerek yok. Eğer evde erkek kardeşleriniz varsa ve evde sadece sizin kadın olduğunuz için sizin ev işi yapmanız bekleniyorsa ve sizin buna zaman ve enerji harcamanız, mesai harcamanız bekleniyorsa aslında bu da sizin kendi tutkunuza giden yolda önünüzde bir engeller silsilesinden biri sadece. Bu yüzden Virginia Woolf'un hayatını aslında incelerken bugün şu an 2021 yılındayız. Ama 2021 yılında olduğumuz halde Virginia Woolf'un yaşadığı zorlukların birçoğunu hala daha yaşıyoruz. Ve hatta Virginia Woolf'un yaşadığı zorlukların kat kat zoru bazı İslam ülkelerinde hala da yaşanmaya devam ediyor. Kat kat daha korkuncu. Virginia Woolf bu yüzden en büyük eleştirisini Victoria dönemine getirmiştir. Biliyorsunuz Victoria dönemi aslında kadınların hem hukuk anlamında hiçbir haklarının olmadığı, varsayılmadıkları, ne mirasta ne mülkiyet hakkında herhangi bir şekilde talepte bulunamadıkları bir dönemden bahsediyoruz. Ve bu dönemde kadınlar gerçekten evlere kapatılmış durumda ve tamamen yaşamdan soyutlanmış bir kadın imajı, inşa edilen bir kadın imajına oturtulmaya çalışılıyor kadınların zihni, fikri, yaşam şekli vesaire. Bu dönemde görülen akıl hastalıkları ile ilgili bir sürü çalışma var. Hatta bununla ilgili aslında hani tavan arasındaki kadın figürünü ön plana çıkararak bununla ilgili birçok kitap da yazılmıştır. Sadece edebiyat metinleri incelemesi olarak düşünmeyin. Birçok bununla ilgili çalışmış olan insan var. Hatta Virginia Woolf'un hastalığı üzerine çalışmış olan doktorlar da var. O dönemki şeylere Virginia Woolf'un hastanede yaptığı kayıtları inceleyerek Virginia Woolf'un akıl sağlığı üzerine çalışmış bilim insanları da var. Peki neden bu dönemde akıl hastalığı, kadın ve akıl hastalığı bu kadar yan yana gelen bir şey? Neden bu dönemde o tavan arasındaki kadın ki benim şu anki podcast'in ismi de oradan geliyor aslında. Bununla ilgili dediğim gibi daha önceden podcast yapmıştık. Bakarsınız. Neden bu kadar öne çıkan bir özelliği var bu delilik ve kadın temasının? Birincisi o dönemde Kadınların dediğim gibi herhangi bir şekilde mülkiyet hakları yok. Eğer babaların evindelerse zaten herhangi bir şekilde bir şeyler yok ama evlendiklerinde de çeyiz gidiyor. Ve o çeyiz de erkeğin oluyor. Yani kadının malı yine erkeğin oluyor. Özetle kadın gerçekten tam anlamıyla alınıp satınabilen bir nesne haline dönüşüyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu sadece nasıl diyeyim, alt sınıf kadınların kaderi değil. Aynı zamanda üst sınıf kadınların da kaderi böyle. Yani aynı kaderi yaşıyorlar bu anlamda. Sadece muhtemelen Virginia Woolf gayet iyi bir ortamda belki yetişmişse alt sınıf bir kadına göre. Sadece bu fark olabilir. Ama alt sınıf yani bir kadının da herhangi bir şekilde bir malı mülkü vesairesi olamıyor. Üst sınıf bir kadında ya da soylu bir kadının da olamıyor. Tabii Virginia Woolf'u bu konuda düşünmeye iten, Virginia Woolf'u bu konuda aydınlanmaya götüren süreç elbette ki Virginia Woolf'un elinde bir kocaman bir kitaplığın olmasıydı. Yani burada da bu ayrıcalığı görmezden gelemeyiz. Ama sonuç itibariyle tarihin o döneminde tam da doğru bir noktada kendine ait bir odayı yazmaya giden sürecin içerisine girmişti Virginia Woolf. Ve kendi kendine düşünüyordu. Benim bir kadın olarak bir erkekten farkım ne ki? Ben üniversite okumadım. Ya da belirli bir standardın üzerine oturtulmaya vesaire çalışıyorum. Sadece bu düşünce bile aslında kişinin illa genetik bir aktarım vesaire olmasına gerek yok. Kendi içinde birçok çalkantı yaşayacağına işaret aslında. Çünkü bakıyorsun aslında senden çok daha kötü yazar olan ki Virginia Woolf'un yazarlığının tartışması falan yok. Yani hani ne kadar iyi bir yazar olduğunu tartışması yok. Yani kendisinden kat kat kötü yazan insanların bir şekilde bir yerlere gelebildiğini görüyorsun ama sadece kadın olduğun için senin aşağılanmana falan tanık oluyorsun. İşte sana ya sadece yazıyor olduğun için sana deli damgası vuruyorlar. Burada şunu söylemiyorum. Virginia Woolf evet bir mental hastalığa sahipti. Bu kısım kesin ve bu kısmı kendisi de zaten kabul ediyor. Fakat Virginia Woolf'un hayatına baktığımızda onu bu akıl hastalığına götüren süreçleri incelemek önemli. Bu kısma geleceğim. Ama Victoria dönemindeki o delilik ve kadın imajına dönmek istiyorum. Dediğim gibi o dönemde kadınların özellikle mülkiyet vesaire bağlamında hiçbir hakkı yoktu. Ve evlenen bir kadının çeyizi de kocasına geçiyordu. Şayet kocası boşanırsa bu çeyiz tekrar geri gidiyordu. Yani özetle herhangi bir şekilde bir erkeksiniz ve evlisiniz ve karınızın çeyizini de istiyorsunuz. Ama boşandığınızda o çeyiz gitmiş olacak. Dolayısıyla bunu engellemek için yapacağınız şey nedir? Karınızın deli olduğunu söylemeniz. Eğer herhangi bir şekilde o kadının deli olduğu tırnak içinde söylüyorum kanıtlanırsa o zaman çeyiz de erkekte kalıyordu ve bu şekilde karısını deli olarak damgalayıp akıl hastanesine gönderen pek çok evli erkek vardı. Jane Rice geniş geniş bir deniz romanında biraz bundan bahsediyor. Jane Eyre kitabında okumuşsanız bilirsiniz bir tavan arasında hapsedilmiş deli bir kadın vardır. Antoinette sanırım öyle okunuyor. Ve biz Jane Eyre'de bu Antoinette'in hani oraya nasıl geldiğini, o tavan arasının nasıl kapatıldığını ve geçmişini bilmiyoruz. Ve aslında okuyucu olarak onu deli işaretliyoruz. Fakat Jane Rice bu geniş geniş bir deniz kitabında onun hayatını anlatıyor. Yani aslında o tavan arasına nasıl gelmişti ve bu süreç nasıl işledi? Bu da tabii ki bir kurgu ama Jane Rice bunu şöyle olduğunu düşünüyor. Antoinette'in malını, mülkünün üstüne konmaya çalışıyor aslında kocası ve o yüzden onu deli olarak işaretliyor, deli olarak damgalıyor. Ve aslında deli olmadığı halde onu delirten bir süreci örmeye başlıyor. Bence Virginia Woolf'un hayatı bundan çok da farklı değil. Çünkü biliyoruz ki Virginia Woolf çocukluğundan itibaren ve erken çocukluktan bahsediyoruz. 4-5 yaşlarından bahsediyoruz. Üvey kardeşlerinin tacizine, istismarına uğruyor. Ve ergenliğinde de bu istismarlar devam ediyor. Bugün günümüz bilimiyle aslında erken çocuklukta yaşanan travmaların ya da işte ergenlikte yaşanan travmaların nasıl beynimize etki ettiğini artık bilebiliyoruz. Mesela kaynağını aşağıda vereceğim. Bir şey okumak istiyorum size. Anderson ve arkadaşları cinsel taciz öyküsü olan 26 kadın ve yaş olarak eşleştirilmiş kontrolleri manyetik rezonans görüntüleme hacim hesaplaması yöntemiyle karşılaştırmış. 3-5 yaşlar ve 10-11 yaşlar arasında taciz öyküsü olanlarda hipokampüs hacminde azalma, 9-10 yaşlarında taciz öyküsü olanlarda corpus callosum hacminde azalma, 14-16 yaşlarında taciz öyküsü olanlarda ise frontal korteks hacminde azalma olduğu saptanmıştır. Bunları aslında hani bilim olarak yeni yeni keşfediyoruz tabii ki. Sonuçta Victoria döneminde bu bilinebilecek bir şey değildi. Ama akıl hastalıklarının çocuklukta yaşadığımız ve ergenlikte yaşadığımız şeylerle aslında direkt olarak ilişkisi var. Bunların genetik arka planı yoktur demiyorum. Her istismara uğrayan kişi bir mental hastalığa mutlaka sahip olacak da demiyorum. Ama bugün bu gözden kaçıramayacağımız bir gerçeklik. Ve şunu da biliyoruz, mesela borderline daha çok kadınlarda görülüyor. Daha fazla kadınlarda görüldüğünü görüyoruz ve borderline ve yaşadığımız erken çocukluk dönemi travmalarıyla direkt ilişki var. Dolayısıyla sadece Virginia Woolf'un zaten deliydi ya da zaten mental hastalığı vardı noktasından değil, Virginia Woolf'u bu noktaya getiren, yani kendini öldürecek kadar, intihara kadar sürükleyecek kadar getiren bu şartları aslında incelememiz gerektiğini, yani bunun üzerine aslında inceleme demeyeyim, yani bunun üzerine düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ki yaşadığı tacizleri geçiyorum. Tamamen eve kapatılmış bir insandan söz ediyoruz. Ve elinde de bir kitaplık var, bir kütüphane var. Kocaman bir kütüphane var. Ve giriyor her gün bu kütüphanede bir şeyler okuyor. Hani kitapların insana uçsuz bucaksız bir hayal gücü kattığını hepimiz biliyoruz. Bunu her özellikle kurgu okuyan insanlar biliyorlardır, yani bu insanın hayal gücünü genişlettiğini. Dolayısıyla bir insan düşünün ki evin içerisinde tamamen tıkılmış, ona bir imaj biçilmiş, bir kadın imajı biçilmiş ve fakat yüzlerce kitapla muhatap olmuş, yüzlerce kitap okumuş ve sonsuz bir vizyonu var. Gerçekten korkunç bir ufku var. Bunun kadar büyük bir işkence sanırım olamaz gibi geliyor. Yani bu, bilmiyorum, şey gibi, koku duyunuzun alınması ama dünyanın en güzel çiçeklerinin size verilmesi gibi bir şey gibi geliyor. Yani koku duyunuz yok ve birileri koklamanızı istiyor ama koklayamıyorsunuz çünkü bu mümkün değil ne yazık ki. Bunun dışında o dönemde delilik ve kadın arasında sürekli bir ilişki kurulduğu için ve hatta delilik ve rahim direkt hani kadına ait bir organla ilişki kurulduğu için sürekli olarak üreten, farklı şeyler isteyen ya da haklarını talep eden kadınlar deli olarak, histerik olarak damgalandığı için Virginia Woolf da bu dönemde aynı önyargılarla savaşıyordu. Sürekli olarak kendisine deli olduğu söyleniyordu. Deliliğin kaynağının yazması olduğu söyleniyordu ki yazmak Virginia Woolf'un en büyük tutkusuydu. Yani sizin en büyük tutkunuzun deliliğinizin kaynağı olduğu söylendiğini düşünün ki bu sırada daha önceden istismara uğramış olmanız falan tabii ki hiç etkisi yok. Mutlaka yazmanızdır burada problem. Ve sizin bütün bu hani hayatınızın merkezine oturttuğunuz o tutkunuz sizin deliliğinizin kaynağı olarak sunuluyor. Ve dolayısıyla bu sıkışmışlık içerisinde bir yerde var olmaya çalışıyorsunuz. Öyle düşünün ki tamamen özgürlükçü bir yapınız var. Tamamen özgürlük talep ediyorsunuz aslında bir kadın olarak. Ve fakat öyle bir dönemde doğuyorsunuz ki hiçbir şekilde buna izin verilmiyor. Virginia Woolf kendisiyle alay eden pek çok erkekle de savaşmak durumunda kalmıştır. Yani şöyle düşünün. Bunu mesela sosyal medyada bile görürsünüz ve bunu kendi yaşamınız üzerinden de düşünmenizi istiyorum. İşte bir şey paylaşırsınız. Aynı paylaşımı bir erkek yapsa hiçbir şekilde dalga geçilmez. Ama sadece kadın olduğunuz için sorgulanmaya başlarsınız. Daha bir yarım saat önce TikTok'ta gezinirken bir video gördüm. Güzel, yani insanların standartlarının üzerinde diyeyim en azından. Bir kadın ve bakımlı bir kadın. Hani böyle tanımlayayım. Yaptı işte 30 yaşına kadar hangi başarılara sahip olduğundan falan bahsetmiş. Ve aşağıda herkes sadece kadın olduğu için onu aşağılamış. Daha sonra erkekler bunu yapmış. Yani bu dönemde de aslında benzer bir şeyle savaşıyordu Virginia Woolf. Ve kendine ait bir oda kitabında aslında, yani size şöyle söyleyeyim. Bugün şu an hani 2021'deyiz. Bu dönemde dünyanın en özgürlükçü ülkesinde dahi olsanız karşılaşabileceğiniz bir zorluğa ve bunun çözümüne dikkat çekiyor. Kendine ait bir oda sadece bir mekan talebi değil. Kendine ait bir oda aynı zamanda zaman ve emeğinizden, sizin zamanınızdan ve emeğinizden çalmak isteyenlere karşı yazılmış bir manifesto gibi. Yani evet, üretmek için kendinize ait bir odanız olması gerekiyor. Ama Virginia Woolf'un zaten kendine ait bir odası vardı. Virginia Woolf asıl talep ettiği şey, kendine ait bir odada asıl talep ettiği şey, kişinin kendi zamanının ve kendi emeğinin kendisine ait olması gerektiği ve diğer hiçbir dayatmayı kabul etmemesi gerektiği. Ki Virginia Woolf'un yazdığı romanlara bakarsanız aslında kendi savunduğu şeyi hayatı boyunca nasıl arkasında durduğunu görebilirsiniz. Yani benim Virginia Woolf'un hayatında ne ilgim var diyorsanız aslında Türkiye'de çok fazla yaşanan bir şeydir. Erkek kardeşiniz varsa bunu yaşamışsınızdır. Siz kadın olduğunuz için evde sizden ev içi emeğe dahil olmanız beklenir ama bir erkekten bir su getirmesi dahi talep edilmez. Burada bile aslında kendi tutkunuzu düşünmenizi istiyorum. Neye zaman harcamak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Üniversite sınavına mı hazırlanmak istiyorsunuz? Ya da kariyerinizde bir yere mi varmak istiyorsunuz? Vesaire. Bu çok geniş alımlı. Ve birilerinin sizden bu yolda, buraya giden yolda ki burada Virginia Woolf'un ki bir yazarlık arzusuydu. Buraya giden yolda sizden zamanınızı ve emeğinizi birilerinin çalmaya çalıştığını düşünün. Ve sadece sizden bunu talep edilmesi değil, sizden talep edilmesi ama evin erkeklerinden asla talep edilmemesi demek bu. Bu da şu anlama geliyor. Herhangi bir evde bir erkekle birlikte yaşıyorsanız o kendi arzusunu, kendi hayallerini, kendi tutkusunu neyse yani çok önemsiz bir şey de olabilir. Gerçekleştirmek için zaman ve emek anlamında önünde hiçbir engel yok. Ama bizim var. Aslında zamandan ve emekten daha değerli bir şey yok. Bir şeye zamanımızı verdiğimizde ondan daha değerli ve bir daha asla yerine konulamayacak bir şey yok. Virginia Woolf bunu savunuyordu. Kendine ait bir oda, kendine ait bir zaman, kendine ait bir yaşam. Ya şunu düşünelim. Bu Virginia Woolf bu kitapları yazdığında ya da bunlar üzerine düşündüğünde 1800'lerin sonuydu henüz. Ve şu an 21. yüzyıldayız ve 2021'deyiz. Ve İran'da kadınlar başları zorlanarak kapatılıyorlar devlet tarafından. Ve sadece örtünme meselesi değil İran'daki sorun. Kadınlar birçok şeye sahip olamıyorlar. Ve Afganistan'da kadınların hiçbir hakkı yok. Hatta öyle ki Virginia Woolf'un bir kütüphanesi vardı ve kitap okuması yasak değildi yani. Birileri onu kitap okuması konusunda teşvik ediyordu. Ama bugün 2021'deyiz, 21. yüzyıldayız ve fakat kadınların kitap okumasının dahi yasak olduğu, bir şeyler okumasının yapmasının yasak olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bence şunu soralım mesela. Afganistan'da yaşayan orta sınıf bir kadının mental anlamda sorunları varsa, yani bipoları varsa, şizofrenisi varsa, depresyonu varsa, borderline varsa neyse yani önemli değil. Burada sorgulamamız gereken şey gerçekten bu kadınların genetik hani akıl hastalıklarının genetik aktarımı mı? Ki bu bence bizim meselemiz değil yani bilim insanlarının araştırması gereken bir mesele. Yoksa bizim değiştirebileceğimiz koşullar üzerine mi düşünmek durumundayız? Mesela Türkiye'de yine bunu düşünebiliriz. Çocuğu olan arkadaşlarım, özellikle birden fazla çocuğu olan arkadaşlarım, bunu çevrenizde görmüşsünüzdür. Sürekli olarak bir depresyonla savaşıyorlar durmadan. Çünkü eşleri tarafından yalnız bırakıyorlar, çevreleri tarafından yalnız bırakıyorlar çocuk yetiştirilme döneminde. Ve hem ev içi emek tamamen üstlerine yığılmış durumda oluyor, hem de çocuklara kendileri bakmak zorunda oluyorlar. Burada gerçekten o kadının mental hastalığı üzerine düşünürken aradığımız çözüm ki burada iyileşme yaklaşımını araştırmanızı öneririm en azından. Ki iyileşme yaklaşımı da bunu söylüyor zaten. Yani kişiyi akıl hastalığını yani akıl hastası olmaya iten nedenler üzerine düşünmemiz gerektiği söyleniyor en azından iyileşme yaklaşımında. Ve burada da dediğim gibi yani bir şekilde o çocuğu olan arkadaşların problemi yaşıyorlar ve bununla savaşmak durumunda kalıyorlar. Ve fakat şartları değişmeden, şartlarında dönüşüm olmadan ilaç tedavisi şununla buna anlamlı bir dönüşüm sağlayamıyorlar. Çünkü onu asıl hasta eden şartlar üzerine düşünülmemiş ve bu şartlar üzerine bir çözüm üretilmemiş. Üzerek söylüyorum ki Virginia Woolf'u bu şartları olabildiğince değiştirmiş ama asla bu şartları kabullenememiş bir insan olarak görüyorum. Ve son olarak Virginia Woolf'un intihar mektubunu okumak istiyorum aslında. Bu mektubu okumak istiyorum çünkü Virginia Woolf ölümüne giden süreçte dahi ardında kalan kişiyi kişinin hayatını, onun hayatında yarattığı etkileri düşünecek kadar aslında hassas bir insan. Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumu hissediyorum. Yaşadığım o korkunç anlara geri dönemem artık ve ben bu kez iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başladım, odaklanamıyorum. Bu yüzden yapılacak en iyi şey olarak gördüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana olabilecek en büyük mutluluğu verdin. Benim için her şey oldun. Bu korkunç hastalık beni bulmadan önce birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak gücüm kalmadı. Hayatını mahvettiğinin farkındayım ve ben olmasam rahatça çalışabileceğini de biliyorum. Şimdi bir araya gireceğim. Bu duyguyu aslında birçok kadının da yaşadığını görüyorum. Yani birine fazlalık olma, birine ağırlık olma duygusun. Bunun da yine aynı şekilde aslında bir toplumsal baskı neticesinde ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani artık ölmeye karar vermişsiniz. Öleceğiniz kesin kafanızda. Fakat bunu ifade ederken dahi, ölümünüzle ilgili meseleyi ifade ederken dahi bir şekilde fazlalık olmanız üzerinden gidiyorsunuz. Mektuba devam ediyorum. Bunu sen de göreceksin. Görüyorsun ya, bunu düzgün yazmayı bile beceremiyorum. Söylemek istediğim şey şu ki, yaşadığım tüm mutluluğu sana borçluyum. Bana karşı daima sabırlı ve çok iyiydin. Demek istediğim, bunları herkes biliyor. Eğer beni kurtarabilseydi o kişi sen olurdun. Artık benim için her şey bitti. Sadece sana bir iyilik yapabilirim. Hayatını daha fazla mahvedemem. Bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum. Evet, intihar mektubunun bunu aslında biraz üzerinde düşünmemiz gereken bir şey olarak görüyorum Virginia Woolf'un. Bunun dışında bir de Dalgalar romanı ile ilgili de bir şeyler söylemek isterim. Yani Dalgalar da dış evren tamamen yok sayılıyor. Ve bir grup insan çocukluklarından yaşlılıklarına dek hayatları anlatılıyor. Aslında bu yöntem hiç de tesadüfi değil. Eve kapatılmış, dört duvar arasında kapatılmış, hayatı boyunca böyle yaşamış yaşamak zorunda bırakılmış, dış dünyaya hayata atılması kadın olduğu için engellenmiş bir yazarın başka ne yazabileceği konusunda çok şey değilim. Ama bence Virginia Woolf elinde var olan kaynakları kullanarak en iyisini yapabilmiş bir kadın. Bir yazar. O yüzden bugün evet 25 Ocak aslında doğum günü, ölüm günü değil. Ama Virginia Woolf sayesinde biraz özellikle kadınların ruh sağlığı üzerine ya da kadınların nasıl tırnak içinde diyorum delirtildiği üzerine konuşmak istedim. Umarım sıkmadım çünkü 25 dakika olmuş, kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.